Ayrım 5.
Bununla birlikte İsa'dan önce 1870'ten başlayarak Kaniş'ten başka kentlerin kralları olan ya da en azından makam sahibi, yöre yöneticilerinin oturduğu sarayları bulunan kentlerin adlarını görmeye başlarız. Bunlardan birinin kraliçesi vardır, Burushattum. Burushan'da, adında bir başka kentte, büyük kral sanıyla yüceltilen yöneticisi nedeniyle öteki kentler arasında sivrilir. Bu kentin kimliği hemen hemen kesinlikle belli olmuştur. Burası Tuz Gölü'nün güneyindeki Acemhöyük'tür. Acemhöyük kısmen kazılmış, saray kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Kaniş tabletlerinde geçen özel kişilerin adları tarihin yazılmasında daha çok yardımcı olur. Mezopotamyalı tecimenler yerli halkla yalnız işleri gereği yakın ilişki içinde değildi. Belli ki aralarında yerlilerle evlenenler çoktu. Sonuçta tabletlerde onların adı da sık sık geçmektedir ve dil bilim yoluyla bu adlardan öğrenilecek şeyler vardır. Bu kişilerin çoğu Anadolu'nun yerli ailelerindendir ama değişik Hint Avrupalı adlardan da çok vardır. Konumuz için bu özellikle önemlidir. Bu adlar içinde Luvi ve Neşa dilinin özellikleri ayırt edilebilmektedir. Neşa dilinin kesin olarak Hitit dili olduğu söylenebildiğine göre, nüfusun daha o zaman karışık ırklardan oluştuğu, kimilerinin düşündüğü gibi, nüfus içinde çoğunluğu sağlayan Hititlerin sonradan kendi devletlerini kurup pekiştirdiği sonucunu çıkarabiliriz. Yabancıların ülkeye girmesinin sonunda bir tür siyasal ayaklanmaya yol açtığı belli oluyor. Çünkü Kaniş yerleşmesi iki kez yanıp yıkılmıştır. İsa'dan önce 1740'lardaki ikinci yangın felaketinden sonra burası bir tecim istasyonu olarak bir daha hiç kendine gelememiştir. Bu yerleşmenin son evresinde Asurca belgelerin sağladığı kanıtları yazılı yeni kaynaklar tamamlamaktadır. Kültepe'nin dışında benzer yerleşmelerin kurulduğu Boğazköy ile Alişar gibi tarihi yerlerden de tabletler çıkıyor. Acemhöyük'ten çıkan yazıtlarda Asur kralı 1. Şamşi Adad'ın adı geçiyordu. Ama Kaniş Höyüğü'nden çıkan metinlerde bunlar kadar önemlidir. Bu höyük Hatti kentinin kalıntılarından oluşmuştur ve altında yerli yöneticilerin yıkılmış sarayları vardır. Bu yazılar çok sonraları Hitit arşivlerinde yeniden kopya edilip saklanmış olan bir metne yeni bir ışık tutmaya da yaramıştır. Metin Hatti kralları Pitanas ve oğlu Anittas'la ilgili olup açıkça Hitit krallığının kurulmasından önceki olaylardan söz etmektedir. Anittas'ın yazdırdığı düşünülen metinde onun Kussara adlı bir kenti yönettiğinden söz edilmekte, ele geçirdiği komşu kentlerin bir listesi verilmektedir. Bu listenin ilginç noktası listede bugün Kaniş'le aynı kent olduğu bilinen Neşan'ın da adının geçmesidir. Anittas zamanında Hititlerin güçlerini Kaniş üzerinde toplamış olduğunu gösteren belirtiler var. Öyle anlaşılıyor ki Anittas ele geçirdiği kentte özellikle acımasız davranmamış, belki de nüfusu oluşturan bu yeni, bu güçlü öğe ile kurulacak iyi ilişkinin sağlayacağı kazançları göz önünde bulundurmuştur. Anittas daha da ileri giderek başkenti Kussara'dan Kaniş'e taşımış, kenti yeniden tahkim etmişti. Belki sonradan Hattuşaş'ı yıkıp yağmaladığı zamanda Hititler savaş arabalarıyla atlarının yardımını görmüş olabilir. Anittas fetihlerini Burushanda'yı denetim altına alarak tamamladı ve böylece büyük kral sanını aldı. 1955 yılında Kaniş Höyüğü'ndeki saray yıkıntıları arasında önemli bir belge bulundu. Bu komşu Mama kentinin yöneticisi Anum Hirbi'nin Kaniş kralı Varsama'ya yolladığı mektuptu. Mektupta Anum Hirbi çevresindeki yöneticilerden gördüğü düşmanlıklardan yakınıyor ve Varsama'ya anlaşma öneriyordu. Mektup Kaniş'in yıkılışından ve Asur yerleşiminin ortadan kalkışından hemen önceki yıllardan kalmadır. Siyasal durumdaki istikrarsızlığın ve askeri güç kullanma tehdidinin mektuba yansıdığı görülüyor. Bütün bunlar kurulmakta olan bir Hitit yönetiminin habercileridir. Hattilerin siyasal tarihi üzerine bilinenlerin hepsi bu. Arkeolojinin sağladığı kanıtlardan, Hattilerin yaşam biçiminin Hitit uygarlığının temel öğelerinden biri olduğu sonucuna varılabilmiştir. Hattilerin dinsel simgelerle dile getirdiği düşünceler, Hitit sanatını kuşkusuz güçlü bir biçimde etkilemiştir. Şimdi İsa'dan önce 1650'lerden başlayan 500 yıllık süre içinde Anadolu'nun bilinen tarihinin çoğunlukla Hitit devletinin tarihi olduğunu göreceğiz. Bu tarihin dayandığı belgelerde kralların şu ya da bu nedenle komşu devletlerle belli aralıklarla ilişkide olduklarından sık sık söz edilir. Ama topografya öylesine belirsiz, yer adlarını tanımak öylesine güçtür ki, göreli konumları üzerinde genel bir anlaşma bile yoktur. Bu ülkelerin sınırlarının saptanması neredeyse olanaksızdır. Yunanlılar gelinceye değin Hititlerin varlığından habersiz olduğu öteki ülke kesimlerinin tarihi olmamıştır. Bugün bilinen Hitit tarihi iki döneme ayrıla gelmiştir. Eski krallık dönemi yaklaşık İsa'dan önce 1700-1500 ve imparatorluk dönemi yaklaşık İsa'dan önce 1400-1200. Cambridge Ancient History'nin 1973 baskısında bu ayrıma daha az belgelenmiş ara dönem için Orta Krallık dönemi de ekleniyor. Arşivlerdeki yazıtlardan derli toplu kesin bir tarihi öykünün ortaya çıkacağını ummak çok şey beklemek olur. Bu özellikle belli başlı iki tarihi yazıttan başka bir şey çıkmamış olan Eski Krallık dönemi için geçerlidir. Bu yazıtlar Hitit Krallığı'nın kurulmasına ilişkin olaylar hakkında az da olsa bilgi edinmeyi umabileceğimiz yegane kaynaktır. Özellikle yazıtlardan uzun olanı bilgi edinmede bize yardımcı oluyor. Telipinu adındaki kral, eski krallığın belki son kralı, devletin kuruluşuyla ilgili iradesinde ilk krallar zamanındaki gönenç ile kendisinin başa geçtiği sırada devletin içinde bulunduğu gerilemeyi karşılaştırmaktadır. Aşağıdaki alıntı metnin sıkça başvurulan çevirisidir. Eskiden Labarna büyük kraldı. O zaman oğulları, kardeşleri, hısım akrabası ve askerleri birlik oldular. Ülke küçüktü ama savaşa gittiğinde düşman topraklarını geceleyin ele geçiriyordu. Ülkeleri yıkıp güçsüz bıraktı ve denizleri onlara hudut yaptı. Çarpışmadan döndüğünde oğullarının her biri ülkenin bir kesimine, Hupisna'ya, Tuvanuva'ya, Ninassa'ya, Landa'ya, Zallara'ya, Parsuhanda'ya, Lusna'ya gitti. Kendisi ise bütün ülkeyi yönetti. Büyük kentler sımsıkı onun elinin altındaydı. Sonra Hattuşili kral oldu. Bu yazıttan Labarna'nın Hitit krallarının ilki olduğu sonucunu çıkaracak olursak, çok yakın zamanlarda bulunmuş bir yazıtla bu görüş desteklenmektedir. Labarna ile karısı Tavannanna'nın adı daha sonraki kral ve kraliçelerin sahne olmuştur. Bunun kanıtı yukarıda söze edilen metinlerin ikincisinde bulunmaktadır. Bu kez metin iki dilli bir yazıttır. Hititçe-Akatça metinde birinci Labarna'dan sonra başa geçen Hattuşili'nin vasiyeti yazılmıştır. Burada Hattuşili kendinden Hattuşaş'ın büyük kralı Kussaralı Labarna Hattuşili diye söz etmektedir. Bundan Kussara'yı bırakıp Kaniş'i başkent seçen Anittas'ın uzun zaman önce yıktığı eski Hatti kenti Hattuşaş'ı başkent yapanın Hattuşili olduğu anlaşılmaktadır. Bu koşullarda Hititlerin kendi dillerine neden Neşaca dediklerini açıklamakta güçlük çekiyoruz. Telipinu'nun ele geçirdiği kentlerden bazılarının adı bugün kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde tanınıyor. Hupisna Yunan-Roma çağının Kibistrası'dır. Tuvanuva bugün Bor yakınında Yunan-Roma çağının Tiana'sıdır. Landa ya da Yunan-Roma çağının Laranda'sı bugünkü Karaman. Lusna Aziz Pavlos'un yolculuklarındaki Listra'dır. Coğrafi bakımdan bu yerlerin Halis nehrinin Kızılırmak, güneyindeki alanda toplandıkları ve Konya Ovası'ndan doğuya, Toroslara doğru uzandıkları görülüyor. Daha sonra burası Hititlerin aşağı ülke diye bildikleri bölge olmuştur. Krallığın en yakın eyaletleri. Ancak Telipinu ilk kralların denizi sınır yaptıklarını ileri sürmüş, bu da krallığının ilk 6 yılındaki olayları anlatan Hattuşili'nin kendi yıllıklarıyla doğrulanmıştır. Yıllıklarının ikincisinde Hattuşili'nin Kuzey Suriye'ye ulaşmış olduğunu ve Al-Alah adının Orentes, Asi Irmağı üzerindeki Tel Açan'a geçmekte olduğunu görürüz. Buraya varmak için Kilikya'dan geçmiş, Amanos dağlarını aşmış olmalı. Dönüş yolu üzerinde yıkıp yağmaladığı Urşu kentinin, Karkamış'ın üstünde, Orta Fırat bölgesinde olduğu düşünülmektedir. O zaman daha doğudan yol tutmuş, Al-Alah'ın bağlı olduğu Yamhat'ı, bugünkü Halep, atlamıştır. Krallığının 3. yılında Hattuşili ordusunu güneybatıya doğru Batı Anadolu'nun güçlü devleti Arzava üzerine sürmüş, o bu işle uğraşırken önceki yıl ele geçirdiği toprakların büyük bir bölümüne şimdi adı ilk kez geçen Hurciler girmiştir. Hurciler de Hititler gibi İsa'dan önce 2. binbaşlarında Doğu Anadolu'ya sızmış ve Kuzey Mezopotamya'ya girmiştir. Asur kralları at yetiştiriciliğini burada Hurrilerden öğrenmiştir. Arzava'ya saldırmayı bırakan Hattuşili, Hurrilerin ilerlemesini durdurmanın yollarını aramış, eski sınırlarını yeniden çizinceye değinde aradan 2 yıl daha geçmiştir. Bundan sonra Hattuşili 6. ve son yılını Hurrileri birleşik olarak yanlarına alan Halep kenti yöneticileriyle sonuçsuz savaşlarla geçirmiş ve bu savaşların sonunda da ağır yaralı olarak eskiden oturduğu Kussara kentine dönmüştür. Böyle bir durumda doğaldır ki Hattuşili'nin vasiyetinin konusu büyük ölçüde kendisinden sonra kral olacak kişiyle ilgilidir. Hattuşili yerine geçmesi kararlaştırılmış olan yeğeninin karakterinde kusurlar görmüştü. Ona göre bunun sorumlusu kendi oğlunu yetiştiren kız kardeşiydi. Bu nedenle yeğeninin taht talebinin geri çevrilmesine, onun yerine torunu Murşili'nin kral olmasına karar verdi. İki dilli tablette kralın kararında haklı olduğunu gösterme girişimi oldukça fazla yer tutmaktadır. Yaşayan dillere sözcük sözcük çevrildiğinde metinlerin çok basit bir dili olmasına karşın insani yanları dikkati çekmektedir. Metnin bir parçasının çevirisi bunu gösterecektir. Kral olan ben onu divanıma çağırttım ve dedim ki, bak, ileride kimse kız kardeşinin oğlunu kendi çocuklarıyla birlikte büyütmeyecek. Kralın sözünü dinlemedi de anası olacak yılanın sözünü dinledi. Yeter, artık benim oğlum değil. Bunun üzerine anası inek gibi böğürdü. Bedenimden canlı canlı rahmimi koparıp aldılar. Onu yıkıma uğrattılar ve sen onu öldüreceksin. Ama kral olan ben hiç kötülük ettim mi? Hattuşili sonra bu konuyu bırakıp uyruklarına son bir kez uyarıda bulunurken şu sözleri söyler. Tanrılara boyun eğerek hizmet edeceksiniz. Ekmek ve şarap, etli çorba ve bulgur verdikleri törenlere katılınız. Murşili iyi bir seçim olmuş gibi görünüyor. Murşili'nin ilk işi dedesine olan bağlılığının sonucu Halep'le hesaplaşmak oldu. Bir Hurri ordusunun kesin yenilgiye uğratılmasından sonra başarısından yüreklenen Murşili doğuya, Fırat'a ve ötesindeki zengin topraklara yürüdü. Mezopotamya o sırada Babil'in birinci hanedanının büyük Amorit krallarının egemenliğinde birleşmiş durumdaydı. Ama yine de birliğin atları ve savaş arabalarıyla kuzeyden gelen güçlü istilacıların saldırılarına karşı koyamayacak ölçüde zayıf olduğu görüldü. Babil düştü. İsa'dan önce 1595 yılında Samsu Ditana'nın ölmesiyle Amorit hanedanı sona erdi. Ama şimdi Hititlerin ulaşım hatları ve çok genç olan devletin siyasal olanakları gerçekten güçlerinin üstünde bir denemeden geçmişti. Kendilerini birden debdebeyle, lüksle sarılmış dünya uygarlığının böylesine büyük ve seçkin bir merkezinde Hammurabi'nin Babil'inin efendileri olarak bulmak, bu basit dağ adamlarını şaşırtmış olsa gerek. Öte yandan olağanüstü utkularının meyvelerini toplayacak durumda da değillerdi. Murşili'nin uzun süren yokluğundan kaynaklanan siyasal sıkıntı söylentileri onu çabucak başkente dönmek zorunda bıraktı ve orada tahtta hak iddia eden Hantili tarafından öldürüldü. Hititler için Hantili'nin başa geçmesi yarım yüzyıl süren siyasal ve askeri felaketlerin başlangıcı oldu. Olaylar yalnızca Hititlerin güneyde ele geçirdikleri yerlerin ellerinden alınmasıyla kalmadı. Krallığın istikrarı da bozuldu. Hurriler Hititlerin elinden Kilikya ile birlikte güneydeki topraklarını da aldılar. Kilikya'nın adı bundan böyle Hitit metinlerinde Kizzuwadna olarak anılacaktır. Arzava'nın saldırgan ve bağımsız olmasının ardından kuzeydeki düşman kabileler Kızılırmak yayına doğru baskı yaptılar. Hititler kendilerine yönelik bu tehditten Telipinu sayesinde kurtuldular. Telipinu yetenekli ve kararlı bir kraldı ve öyle görünüyordu ki hem kendi otoritesini kurmakta hem de krallığının daralan sınırlarını istikrara kavuşturmakta başarılı oldu. Başarılarının arasında Kizzuwadna ile yaptığı birleşiklik anlaşması da vardır ki bununla Hititler Akdeniz'e çıkmayı bir kez daha sağlama almışlardır. Telipinu iradesinde tahta çıkmayı düzenleyen yasaları bir kralın yerini başka bir kralın nasıl alacağını yeniden tanımladı. Bununla ilgili parçaların bu kez serbest çevirisi şöyledir. Soylular yeniden tahta bağlılıkta birleşmelidir. Kralın ya da oğullarından birinin davranışlarından hoşnut değillerse, bunu düzeltmek için yasal yollara başvurmalı. Kendileri karar verip herhangi bir suç işlemekten kaçınmalıdırlar. Suç işleyenleri cezalandıracak en yüce mahkeme, Pankus ya da bütün yurttaşlar olmalıdır. O.R.Gurney, Pankus'la ilgili yorumunda ise şöyle demektedir. Kralın büyük aile adı verilen akrabasının ayrıcalıkları olduğu ve bu ayrıcalıkların sürekli olarak kötüye kullanıldığı açıktır. Devletin en yüksek makamları genellikle onlara ayrılmıştır. Bu makam sahiplerinin çoğunun adı saray kökenli olduklarını göstermektedir. Yüksek komuta yetkisinin bu makamlarla birlikte verildiğini düşünürsek ki verilmektedir, Hititlerde saraydan yönetimin uzun bir geçmişi olduğunu açıkça görürüz. Görünüşe göre yüksek rütbeli görevlilerin başkanlık yaptığı saray dairelerinin kendi memurları vardır. Ancak metinde geçen bir sınıf insanın hangi amirin emrinde çalıştığını her zaman bilemiyoruz. Nitekim Hattuşili'nin toplantıya çağırdığı meclisin, Pankus'un savaşçıları ve amirlerinin daha sonra savaşçılar, hizmetkarlar ve soylular diye betimlediğini görünce bunlarla aynı sınıfların kastedildiğini ve bu sınıfların devlet işleri açısından yönetici topluluğunun tümünü oluşturduğunu açıkça görürüz. Bu durum Hititlerin ülkenin yerli halkının üstünde dışa kapalı bir kast olduğu izlenimini destekler nitelikte görünmektedir. Gurney'in dediği gibi kabul edilmelidir ki Anadolu'nun birbirinden bağımsız kent toplulukları, Hattuşaş krallarının dehasıyla yavaş yavaş birleşerek kaynaşmış ama gene de sonuna değin yerel meclislerini ve yerel haklarını korumuşlardır. 4. Şupululiuma ve Hitit İmparatorluğu. Orta Krallık adı verilen dönemde belki 8 kral başta bulunmuştur. Bunların başa geçtikleri tarih, hatta adlarının yazılışı bile kimi durumlarda kesin değildir. Gene de Hititlerin yaptığı işler bu dönemde Mısır belgelerinde çokça geçtiği için olayların sırası bir ana çizgi üzerinde izlenebilmektedir. Telipinu'nun Kizzuwadna ile yaptığı anlaşma sonunda geçici olarak terk ettiği Suriye eyaletlerinden artık Hanigalbat diye söz edilmektedir. Bu görünüşte Hurri devlet düzenine göre siyasal bir bölgedir. Ancak Hititler kendilerini Mısırlıların karşısında buldular ve 3. Tutumosis'in başarılı seferlerinden birinde yenilgiye uğradılar. İlk kez bu vesileyle Hititlerle Mısırlılar birleşiklik kurdular. İsa'dan önce 1471 yılında iki devlet arasında adil bir anlaşma oldu. Bu arada Hurriler de başlarına geçen yeni bir soylu sınıfla yeniden güçlenmiş görünmekte. Mitanni adında başa çıkılması güç bir ulus Mezopotamya'nın kuzey sınırlarında ilk kez ortaya çıkmaktaydı. Mitanni kralları üzerine pek az şey bilinmektedir. Bilinenler de başka devletlerin onlarla girdikleri ilişkilere yaptıkları göndermelerden kaynaklanmaktadır. Harran'la Ninova arasında Batı Habur Nehri'nin kaynaklarına yakın olduğu bilinmesine karşın Mitanni başkenti Vasukanni'nin Vasugani kalıntıları bile bugüne değin saptanamamıştır. Gene de Mısır metinlerinden anlayabildiğimize göre 3. Tutumosis Hanigalbat'ı yenmekte çok zorlanmamışken 2. Amenopis İsa'dan önce 1450-1425 Mitanni'de güçlü bir düşmanla karşılaştı ve bir kez daha Suriye'nin denetiminden el çekmek zorunda kaldı. İsa'dan önce 1440. Bu Hititler için de ciddi sorundu. Çünkü kendilerine bağımlı yarı hurri topluluklar başkaldırmaya yüreklendiriliyorlardı. Bundan sonra tarihi kaynakların kuruduğu yaklaşık 50 yıllık dönem gelir. Yaklaşık İsa'dan önce 1440-1390. Bu dönemden belli belirsiz 6 ya da 7 Hitit yöneticisinin varlığı kanıtlanmıştır. Bunlardan ikisi Adaş'tır. İkinci Tutaliya ile 3. Tutaliya. Öbürlerine gelince onların döneminde Hitit devletinin talihi tam tersine dönmüş görünüyor. En amansız düşmanları hepsi ona karşı bir cephe oluşturmuştu. Mısır'la Mitanni devleti anlaşıp birleşiklik kurmuş, bunu da hanedanlar arası evlilikle mühürlemişti. Arzavan'ın da bu sırada yükselmekte olduğu görülüyor. Çünkü Amarna mektuplarında 3. Amenopis'i Hitit kralıyla değil de Arzavan'ın yöneticisiyle iletişim içinde buluyoruz. Kuzeydeki dağlarda oturan Kaşka kavimleriyle de Hitit devletinin başı derttedir. Bu dönemin olaylarını anlatan daha sonraki dönemden bir yazıt, Hititlerin ana yurduna her yönden yaklaşmakta olan düşmanların listesini veriyor ve sonunda Hattuşaş'a yapılan bir saldırıyla kentin yakılıp yıkılmasını belgeliyor. İşte Hititlerin belki de en büyük kralı Şupiluliuma başa geçtiğinde durum böyleydi. Yaklaşık 1375'ten başlayarak 40 yıl boyunca Şupiluliuma adı Yakın Doğu'nun tarihinde egemen olmuştur. Kral olduğunda babası 3. Tutaliya'nın önceki seferlerinde ordusuna komuta etmiş deneyimli askerdi. Şupiluliuma'nın ilk yılları bir yandan kenti büyük tutkuları olduğunu gösteren ölçekte büyütmek ve yeniden surlarla çevirmek, bir yandan da halkını ana yurtlarında eski durumlarına getirmekle geçti. Boğazköy'de dış kenti kuşatan koca duvarların onun zamanında bir daha yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Şupiluliuma'nın yapması gereken bir sonraki iş, babasının zamanında neredeyse başkente saldıracak kadar sokulmuş olan Mitanni askeri gücüyle yeniden karşılaşmaktı. Onun bu işe nasıl giriştiği, sonraları tutulan resmi belgede anlatılır. Başlangıçta Toroslardaki geçitlerden Mitanni kralı Tushratta'nın Kizzuvadna'daki askeri gücüne yaptığı ilk saldırının başarısızlığına ilişkin itiraflarında gerçek payı vardır. İkinci girişimde daha akıllıca plan yapıp iyi hazırlandığı görülmektedir. Şupiluliuma bir tür çevirme harekatıyla doğuya doğru yola çıkıp Fırat'ı geçti ve doğrudan Mitanni başkentine pek beklenmeyen yönden saldırdı. Bu kez başarılı olmuştu. Orduları az bir direnme ile karşılaştı. Vasukanni'yi aldıktan sonra hızla batıya dönüp Suriye'ye girdi. Mitanni desteğinden yoksun kalmış olduklarını gören küçük devletlere, kentlere boyun eğdirdi.